genel izleyici kitlesi için uygundur.
EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Yine bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Caner Taslaman olacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fatih. Nasılsın?
Teşekkür ediyoruz. Sizler buradasınız hocam. Mutluyuz. Sizler nasılsınız?
Sağ ol. Allah'a şükür.
Yine beraberiz bir program yapacağız.
Vallahi mutluyuz.
Payımızı neler düşecek hocam? Biz de merakla bekliyoruz. Hemen ilk soruyla şöyle başlayalım. Şimdi Kur'an hocam gerçekten herhalde mucizelerinden ve hikmetlerinden biri. Bazen ayetler arasında, o cümleler arasında öyle kelimeler ifade ediyor ki biz belki böyle bir okuyuşta hızlıca geçtiğimizde bunu fark edemiyoruz ama üzerine tefekkür ettiğimizde, derin düşündüğümüzde evet bir de böyle bir şeyden bahsediyor dediğimizde biraz mucizelerinden haberdar olmaya başlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de hocam Tekvir suresinin 18. ayetinde şöyle bir ifade var. Rabbimiz ve sobhi izâ teneffese diyor yani. Evet. Nefes alan sabah ya da nefes almaya başladığı zaman sabaha diye bir ifadesi var.
Evet.
Şimdi bu biraz ilginç bir ifade. Yani biraz üzerine düşülmesi gereken bir şey. Bunu nasıl anlayabiliriz?
Şimdi şunu söyleyelim. İlk önce biz baksak nefes almayla ilgili süreçlere. İşte birçok canlıyı görüyoruz nefes alırken. Şöyle bir soru soralım. Bunların gece nefes alıp vermesiyle gündüz nefes alıp vermesi arasında bir fark var mı? İşte kendimizde yok. Diyelim ki bir köpeğimiz varsa veya kedimiz varsa işte insanın en yakın olduğu canlıları görüyoruz. Onlarda da yok. Diğer canlılarda da işte o zaman insan yani geceyle gündüz arasında bir nefes alıp vermek arasında bir fark görmüyor, gözlemlemiyor. Peki o zaman sabahleyin nefes alınmaya başlanması ne ifade ediyor? Bu birçok kimse tabii bu ayetin açık anlamını anlamadığında herhalde bu bir mecazdı. Sabah tarafın canlanması bir nefes almak gibi gözlendi. Oysa insan uykudayken de nefes alır. Yani nefes almak sadece canlanma şeyle uykudayken de olan bir süreç. Cansız alamaz ama yani uykudaki de alır. Diye düşünür birçok kimse dediğin gibi mecazi bir anlam olarak bunu herhalde görüyordu. Fakat şimdi günümüzde biliyoruz ki gerçek anlamda nefes almayla alakalı bir olgu sabahla başlıyor. Güneş ışınlarıyla başlıyor. Hepimizin işte daha ilkokuldan itibaren derslerde gördüğümüz fotosentez bu. Fotosentez nedir? Güneş ışınlarının gelmesiyle bitkilerde başlayan bir süreç. Ne oluyor? Güneş ışınlarının fotosentezle kimyasal enerji şeklinde depolanması süreci oluyor. Zaten bu olmasaydı biz de var olmazdık. Bizim var olmamızı mümkün kılan şeylerden birisi fotosentez. Ayrıca ne oluyor fotosentezde? Karbondioksit alınıp oksijen dışarıya veriliyor. Yani karbondioksit alınıp oksijenin verildiği bir nefes alıp verme süreci başlıyor sabahın güneşin ışıklarıyla. Ve bunun için güneşin ışınlıkları gerekli olduğu için sabahleyin başlayan bir süreç bu. Kısacası gerçekten literal anlamda karbondioksit alınıp oksijenin verildiği bir solunum süreci bitkiler tarafından çevremizde gerçekleştiriliyordu. Peki bu ne zaman anlaşıldı? Kur'an kaçıncı yüzyılda vahyedildi? İşte 612 ile 632 yıllar arasında 7. yüzyılın ilk yarısında Kur'an vahyedildi. Bunun anlaşılmaya başlaması, bitkilerindeki bu sürecin anlaşılması 18 ve 19. yüzyıllar civarındadır. Yani Kur'an'ın vahyinden sonra 1000 yıldan daha fazla bir zaman geçtikten sonra ancak bitkilerdeki fotosentez süreci, bitkilerin bu havayla ilişkisi anlaşılmaya başlanmıştır.
Muhteşem bir şey. Peki hocam Kur'an yalnızca evrende ya da dünyaya atıflarda bulunmuyor. Toplumsal tabii bazı problemlere de atıflarda bulunuyor değil mi? Zaten en büyük özelliklerinden biri bu olsa gerek herhalde. Hayattaki birçok alanı dolduran ilahi bir kitap. Peki bu Kur'an'daki sabah atıflarının dışında bir de hocam Kur'an'da zayıfların kullanmasıyla ilgili bazı durumlar var. Şimdi burada zayıflar derken hocam neyi anlamalıyız acaba?
Şimdi tabii şunu diyebilirim, ben de bunu önemsediğim, Kur'an'daki benim neden Müslümanım kitabımdaki bölümlerden bir tanesi, Kur'an'ın zamanını aşan ilkeleriydi. Kur'an'ın yönetimle ilgili getirdiği ilkeler, özgürlüklerle ilgili getirdiği ilkeler, çevre bilinciyle ilgili Kur'an'ın getirdiği ilkeler, 7. yüzyılda Arap Yarımadası'nda bir kimseden çıkması beklenmeyecek ilkeler. Aynı şekilde şunu da gözlemliyoruz, Kur'an zayıfların, o dönemin zayıflarının korunmasıyla ilgili de önemli ilkeler koyuyor. Oysa menfaati için din uyduran kimseden beklediğimiz şey ne olurdu? Kendi çıkarına göre bir durum belirlemesi. Mesela kendi erkeklerin çıkarının daha çok. Kendisi özgür, o dönemde birçok köle de var. Kölelere karşı özgürlerin kayırılmasını beklerdik. Kendi maddi durumu öyle süper zengin değil peygamber ama işte ne bileyim o dönemin azından orta veya ortanın da üstünde bir sınıfta olduğu söylemi ticaretle ilgilendiği için.
Kabilesi.
Evet.
Kabileyi kayırabilirdi. Evet.
Yani yine de sonuçta fakirlerin kullanılmasıyla ilgili bir şey de yani peygamberin lehine olacak bir durum gibi gözükmüyor. Fakat Kur'an'ın içeriğine baktığımızda peygamberin ait olduğu sınıfları koruyan değil, o dönemin zayıflarını işte kadınları, köleleri ve fakirleri koruyan birçok ifadesi var Kur'an'ın. Bu Kur'an'ın sisteminin işte etiksel boyutu açısından da kendisini insanların duyduğu kimsenin menfaatleriyle ilişkilendirilemeyeceğini göstermesi açısından da ben bu Kur'an'daki bu hususları önemli buluyorum.
Evet.
İşte fakirlerle ilgili kısım zaten çoğumuzun bildiği husus. Kur'an'da birçok ayette insanların malla kurduğu ilişkideki yamuk bakış açıları düzeltilir.
Evet.
İnsanların malı biriktirerek değil, İşte muhtaçlara, özgürlüğünü yitirmişlere, yolda kalmışlara, mallarını vererek, Allah rızası için mallarını vererek asıl büyük kârda bulunacaklar, ahirette kârı elde edeceklerinin dersi verilir. Mal biriktirmeyle ilgili hırsları eleştirilir ve fakirler sürekli Kur'an'da kollanır. Yani bu şekilde insanların mallarından onlara aktarması istenir. Ve sevabını ahirette Allah tarafından alacakları söylenir. Yine baktığımızda kadınlar o dönemin zayıfları ve sadece Arap Yarımadası'nda değil, yani dünyanın her yerinde o dönemdeki Çin'e de gitseniz, Hindistan'a da gitseniz, önceden eski Yunan'a da gitseniz, değil mi? İşte Aristoteles'e gitseniz, kadın erkeğin tamamlanmamış eksik hali şeklinde tarif edildiğini görüyoruz kadının. Çin ve Hint gibi toplumlarda da kadınlar önce babalarının kontrolünde, işte daha sonra evlenince kocalarının mutlak kontrolüne geçiyorlar. Kocalar öldüğünde de genelde büyük oğullarının kontrolüne geçiyorlar. Oysa Kur'an'da baktığımızda görüyoruz ki kadın, yani ve tabii buradaki şu da önemli, özellikle birçok yerde kadının ekonomik olarak malları da ya kocaları ya babaları tarafından kontrol edildiğini görüyoruz. Oysa işte Kur'an'da görüyoruz kadının tamamen kendi malının üzerinde kontrol yetkisi var. Kendisi anlaşma imzalayabiliyor. Yani malı kendi malı, yani başkalarına ait değil.
Zaten o yüzden Kur'an'da hani sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar diye
tabii,
de, değil mi?
Tabii ki.
İfadeler var. Zekatı evet. Verin emri yalnızca erkeklere ait bir emir değil. Evet. Kadının da zekat verebilmesi için belirli düzeyde bir mala sahip olabilmesi
lazım. Ve kadın
lazım.
Hiçbir iş kolundan yasaklanmamış Kur'an'da. Her türlü iş kolunu yapması.
Peygamberimiz döneminde kadınların savaşlarda yer almaları, hemşirelik yapabilmeleri, ticaretle uğraşabilmeleri, yine kendi eşleri arasından dikiş nakışıyla uğraşan var.
O dönemin bütün iş kollarında evet. Kadınlar var. Yani gördüğümüz kadar bütün iş kollarında var. Yani hiçbir yere aktif olarak girmelerinde bir engel yok. Bu açıkça yani kadının da kendi toplumdaki sahip olduğu güç arttırılıyor. Kur'an'daki işte okumayla, eğitim almayla ilgili emirler bir erkek, bir cinsi hasti bütün hepsine ait. Zaten kadının yani ekonomik özgürlüğü, eğitimi bence toplumdaki statüsü açısından, toplumdaki gücü açısından çok önemli. Kur'an'da bunların tamamen önü açılmış. Kur'an'daki de bu emirler dediğin gibi eğitimle ilgili olsun veyahut da ticaretteki herkesin hakkının gözetilmesiyle ilgili emirler olsun. Dediğim gibi kadın erkek ayrımı yapılmadan verilmiş olması çok önemli. Ve işte kadınlar sizin elbiseniz, siz kadınların elbisesiniz diyerek karşılıklı birbirini tamamlama ilişkisi olduğu kadın erkeğin Kur'an'da vaaz edilerek.
Tevbe 71 var hocam yine değil mi? İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdır.
Evet.
İfadesi var. Tabii yani dostluk bir... aynı statü ve aynı eşitliği
evet,
burada aldığı için önemli.
O ayrı alabiliriz elbisesi gibi. Yani burada da dediğiniz gibi kadın da evvelki konumuna göre daha iyi bir konumuna getiriyor. Fakirler için Kur'an pozitif şeyler getirdiği için o dönemde daha alt durumda olan kadınlar için de getiriyor. Köleler için de aynısını söyleyebiliriz. Kur'an'da köleliğin ortadan kaldırılması bir hedef olarak konuluyor. Aynı zamanda paranın verileceği unsurlardan birisi. Çünkü kölelik aslında fakirliğin en alt formu değil mi? Hiçbir mala sahip değilsiniz.
Evet.
Malın verileceği yerlerden birisi işte fakirler diye gözetilirken diğerde de köleler veyahut da özgürlüğünü yitirenler olarak gösteriliyor. Kur'an'da insanların yaptıkları birçok suçun yanlışlığın cezası işte yeminini bozmak gibi. Kasıtlı bir şekilde yeminini bozmak gibi suçların cezası.
Zihar yine burada.
Veya zihar gibi o dönemin kötü bir adeti var. Karılarına anneleri gibi ilan edip onlarla beraber de olmuyorlar, bırakmıyorlar da kadınlarını böylece zor duruma bırakıyorlar. Kur'an tabi bu ziharı eleştirirken zihar yapmanın cezası olarak da birkaç alternatif sunuyor. Birisi köleliğin azat edilmesi. Yani baktığımızda bu tip yanlışları karşı dünyevi bir kefaret olarak da köleliğin azat edilmesinin konması, kölelikten insanların kurtarılması açısından önemli. Çünkü Kur'an sadece kölelik olmasın değil mi? Köleliğin aktif olarak bitirilmesi için bir plan sunuyor. Evet. İşte oraya paranı ver, işte suçların cezasını karşıla diyor. Bu da yetmiyor. Kur'an bir akabe olarak hem açlık seviyesinde fakirliğin hem köleliğin ortadan kaldırılmasını yani sert bir yokuş olarak insanlığın önüne koyuyor.
İstiyorsanız hocam Beled 12'yi okuyalım.
Tabii.
Beled suresinde Rabbimiz 12. ayetlerle 16. ayetler arasında şöyle buyuruyor. Sert yokuş nedir bilir misin? Özgürlüğe kavuşturmaktır. Fekkür akebe dediğim evet. Hocam ayet burada geçiyor. Veya kıtlık zamanında doyurmaktır. Yakınlığı olan bir yetimi veya sürünen bir yoksulu.
Evet. Yani açlık seviyesinde fakirliğin işte orada ortadan kaldırılması ve köleliğin ortadan kaldırılmasını insanlığın önüne koyan bir hedef olarak, bir akabe, bir sarp yokuş olarak koyuyor. Bu sarp yokuşu açması gerekli insanlığın diyor adeta Kur'an. Kısacası Kur'an dediğimiz gibi o kendi dönemindeki imtiyazlı kesimlerin imtiyazını desteklemeyi değil, işte zayıfların durumunu düzeltmeyi hedef ediniyor. Hak bir dinden beklenen bu. Peki batıl din nasıl olacak gidersin? İşte örneği Hindistan'da var. İslam'la Hristiyanlıktan sonra şu anda dünyanın en kalabalık dini Hinduluk. Hindulukta görüyorsunuz kast sistemi tamamen oradaki reenkarnasyon algısıyla korunmaya çalışılıyor. Ne deniyor? İşte sen eğer ki içinde bulunduğun koşulları kabullenirsen kast sisteminde bu üstlerin yöneticilerin dediklerini itaat eder, yapar falan edersen işte yeniden doğduğunda dünyaya belki üst kasta dünyaya gelebilirsin falan evet. Denilerek herkesin toplumdaki uğradığı haksızlığı baştan kabullenmesi, o kast sistemindeki köleleştirilmişlerin o durumunun devam etmesi isteniyor.
Yani hem boyun eğdirip meşrulaştırıyorlar hocam. Bir dönemde de yakıyorlardı diye biliyorum ama.
O kadınları yakıyorlardı. Kocalarından sonra evet. Yakılıyordu kadınlar. O sati geleneğinde.
Sati, evet.
Tabii o da ortadan kaldırılmasıyla beraber hala Hindistan'da tek tük onunla ilgili kaçak uygulamalar yapmaya çalışan ama onun ortaya kaldırılması da son birkaç yüzyıldır.
Evet.
Ama burada görüyoruz yine yani sonuçta oradaki sistemde yani bir dinde nasıl olabileceğini önünü Hinduluk veriyor. Değil mi? Yani dünyanın en kalabalık üçüncü dini diyedik. Yani Hristiyanlık dünyanın aşağı yukarı %30'u, Müslümanlar dünyanın %25'i ve yüzde olarak tek artan din İslam. 2100 gelmeden en yüksek yüzdesi Müslüman olacak gözüküyor. Üçüncü din de %14 civarıyla Hinduluk.
Evet.
Yani dünyada en kalabalık din. İşte üçüncü dindeki gördüğümüz olay. Yani nasıl bir dinin kendi zayıflarını kollamak yerine güçlülerin o durumunu güçlendirmeye yönelik hükümler içerebileceğini gösteriyor. Ama hak dinden beklenense zayıfları korumasıdır. Kur'an'da işte bir hak dinin özelliklerini gösteriyor.
Elhamdülillah. Bununla ilgili hocam son bir parantez soru sorsam. Hani bazen özgürlükten kastımız insanların iradelerini kullanamamalarını da anlayabiliyoruz ya. Hani böyle modern anlamda çok yoğun şekilde çalışan insanlara karşı kol kanat germek de bu kapsam içerisinde değerlendirebilir mi? Yani yardımcı olmak anlamında insanlara.
Tabii Kur'an'da yani insanlara yardımcı olmak ile ilgili birçok ifade, yardımsever olmak, iyilikler yapmakla ilgili zaten birçok ifade var.
Evet.
Onlar da içerilebilir. Hele kol kanat gerilen insanlar zaten daha fakirse, ekonomik açıdan güçsüzlerse Kur'an'ın zaten bu zekat, sadakayla ilgili ayetleri zaten onları da kapsar.
Hocam şimdi burada hep Kur'an delillerinden konuşuyoruz. Allah'ın varlığının delillerini işlemeye çalışıyoruz. Peki gerçek anlamda Allah'ın varlığına inanan bir insanın hayatında neler değişir? İnanmayan bir insana göre çok fark var mıdır arada?
Ya yani yerle gök kadar fark vardır. Yani Allah'a inanç her şeye bakışı değiştirir. Birisi burada nasıl buraya geldim sorusunu Allah'ın bilinçli eylemiyle, yaratmasıyla geldim der. Yani işte ellerimi kullanıyorum, konuşuyorum. Bu eller bana Allah tarafından verildi. Evet. Bu aslında bizi müthiş bir minnettarlığa götürecek. Sahip olduğum bedenimdeki bütün azalar, sahip olduğum ailem, bu yaşadığım dünyanın bu şekilde düzenlenmesi bana bilinçli bir şekilde verilmiş bir hediye. Allah'a sevgiyle yapılmış bir eyleminin neticesi, Allah'ın kullarına sevgisinin bir neticesi olarak bütün bunlar verildi. Bu aslında Allah'a karşı minnettarlığa ve sevgiye bizi götürecek bir şey. Öncelikle Allah'ın varlığını anlamamız. Bundan sonra hayatı yaşarken bu gerçek çerçevesinde hayatımızı şekillendireceğimizi gerektiğini görünce bu hayatı anlamlı bir şekilde yaşamanın olanağını da buluyoruz. İleriye baktığımızda ise ölümle yokluğa gidecekmişiz gibi gözüküyor. Değil mi? Eğer ki Allah'ın varlığını anlamasak. Yakınlarımız hepsi ölümle sonsuza dek yok olacaklar. Bir daha kavuşamayacağız. Biz de ölümde bu çok sevdiğimiz bedenimizden, böyle görme güzelliğinden, insanların sohbetlerini, muhabbetlerini işitme, ağzımızda kendimizi ifade etme güzelliğinden ölümle sonsuza dek mahrum kalacağız gibi gözüküyor. Oysa Allah bunları yoktan yaratan benim için bunları bir kere daha yaratmak çok kolaydır diyor adeta Kur'an'da, değil mi? Endişe etmeyin, ahiret yeniden yaratılacak. Bundan şüphe etmeyin diyor. Kur'an'ın bu müjdesiyle ölümün bir son olmadığını, doğumun bu dünyaya bir geçiş olduğu gibi ölümün de yeni hayata bir geçiş noktası, geçiş durağı olduğunu görüyoruz. Bu hayata anlamla ilgili bu bakış, ölüme bu bakış her şeyi kökünden değiştirir. Bütün yaşantımızı, her şeyi, neye önem verdiğimizi değiştirecektir. Bence bunu bilmekten daha önemli hiçbir bilgi olmaz. Bunun dışındaki yani Allah'ı ve ahireti bilmenin yanında olabilecek bütün bilgilerin toplamını toplasak da bizim için bu bilginin kendisi kadar önemli olmayacaktır kanaatimce. O kadar bizim için bu bilgi temel bir bilgi.
Evet, bir de hocam bu modern döneme insanlara baktığımız zaman en çok hayıflandıkları konulardan biri can sıkıntısı olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli hep canımız sıkılıyor deyip insanlar kendini biraz da meşgale arıyorlar. Bunu nasıl değerlendirir? Bunu nasıl aşabilirler? Bunun evet. Sonra ahirette de bağlantılı olarak da soracağım size. Yani tabii. Ahirette de işte canımız sıkılmaz mı gibi böyle bir anlayış da var.
Belki o zaman o sondan başlayalım. Birincisi Kur'an'da gördüğümüz gibi ahirette içimizdeki sıkıntı gibi, işte kin gibi hisler alınacak. Sıkıntı bizim içimizdeki biyolojik yapıdan dolayı hissettiğimiz bir şey. Ahirette o sıkıntı hissi alındığı zaman sıkılmayız. Bu kadar basit yani, değil mi? İçimizde ki o bir hormonal yapıyla alakalı bir şey. Ahiretteki insanın yeni bir yaratılışı yaratılacağı geçiyor. Bu yüzden ahirette Allah sıkılma hissini de cennette insanlardan alacağını Kur'an'ın anlatımlarından anlıyoruz. Bu yüzden öyle bir sorun yok. Dünyadaki sıkılmanın da hikmetlerinden birisi bu. Belki dünyaya bağlanmayı engelliyor. Çünkü bizim gerçek yurdumuz ahiret. Bizim ahirette hazırlanmamız lazım. Ahirete hazırlanmamızın önündeki en önemli engellerden birisi bu dünyaya fazla bir anlam yüklememiz. bu dünyadaki birçok şey adeta işaret levhası gibi ahirete çalışmamız için. Biz işaret levhasının kendisine sarılıyoruz. İşaret levhasının gösterdiği yere gideceğimiz. Oysa işaret levhası bize Allah'ın rızasına hazırlan.
Kopmak istemememizin sebebi biraz o değil mi? Yani ne kadar buraya bağlanırsak buradan ayrılma hissiyatı da o kadar üzücü oluyor bizim için aslında.
Evet, işte burayı çok fazla önemsememiz oluyor. Bu dünyadaki sıkıntı hissi ve tabii sıkıntı hissi, bu da şurada da önemli. Bu dünyadaki en iyi hayatı yaşayan, en zengin, en sağlıklı, en genç, değil mi, insanların işte bu dünyayla ilgili en çok istedikleri şeylere, o kimselere de sıkıntı hissi geliyor. Her şey dört dörtlük olduğu dönemde de insanın üstüne
yine
basabilen
sıkılıyor, değil mi hocam?
Evet. Sıkıntı hissi. Bu dünyaya bağlanmayı da engelleyecek bir his. Yani bu dünya merkezler şeyi düşünmeyi engellemesi açısından sıkıntının bir fonksiyonu var. Fakat diğer taraftan şunu da söyleyeyim. Tabii şimdi sıkıntı hissi bir hayata bakış açısıyla ilgili de bir yönü var. Hormonal bir yönü var. Yani bizim hayata bakış açımız da hormonu engelliyor. Bazen hormonlar genetik yapıyla alakalı da salgılanabiliyor. Şimdi genetik yapıyla ilgili ne bileyim serotoninin mesela diyelim az olmasından dolayı sıkıntı gibi bir his hissediyorsak, beyindeki genetik yapımızda daha az serotonin üretilmesine yol açan bir şey varsa o yani bir ateiste de Müslümana da aynı şekilde sıkıntı hissine yol açabilir. Fakat bakış açımızla ilgili İslam'ın verdiği unsurlar sıkıntı hissine baş etmemizde veya sıkıntı hissinin azalmasında da yardımcı olacak kanaatindeyim. Bu nedir? İslam'la ilgili biz Allah'ın kendimizi yarattığını biliyoruz. Allah'la bağlantılı bir hayatın anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ölümle sona gitmediğimizi biliyoruz. Bu işte daha anlamlı bir hayat yaşadığımız hissine bizi götürüyor. Anlamlı bir hayat yaşadığımız, bu hayatın bir anlamı olduğu hissi ise bizi sıkıntıdan kurtaracak bir unsurdur.
Boşluğa bıraktırmıyor çünkü, değil mi?
Tabii. Bu hayat bizi en önemli olan Allah'la irtibat kurduran bir hayat bu hayat. O yüzden bu hayat değerli. Bu hayat bize Allah'ın rızasını kazandırtan bir hayat. Bu hayatta işte tuttuğumuz oruçlarla, fakirlere yardımlarımızla, yaratıcımıza şükretmemizle biz yaratıcımızın rızasını kazanıyoruz. Bunları düşünmek bu hayata karşı bence çok daha olumlu bir tavra ve daha az sıkılmaya da götürecek bir unsur. Kısacası iman biyolojik anlamda her türlü sıkıntıyı yok edicidir demiyorum ama sıkıntıyla baş etmede de önemli katkılar sunacak bir zihin durumudur Allah'a ve ahirete iman.
O zaman burada hayatın anlamı gibi belirli temel parametreleri hocam zihnimizde biraz oturtup canlandırmak gerekiyor. Tabii. Bunları biraz kendimize herhalde hatırlatmak gerekebiliyor. İnsan biraz unutuyor. Hı-hı. Bu yüzden de herhalde Kur'an'ın bir isminin evet. Zikir olduğunu, değil mi? Bunları hatırlatıcı bir yön olduğunu söylüyorsunuz.
Elbette.
Evet, ibadetler bu yönde. Bir de hocam bununla birlikte şöyle bir zihin de olabiliyor. Yani tamam ya Allah var mı yok mu bu beni çok da ilgilendiren bir unsur değil. Diyen bir kesim de olabiliyor. Yani gündemini almıyor. Kimi insanlar evet yani araştırıp bir ter dökerken, bir emek verirlerken kim insanlarsa bunu önemsemiyor. Bunun için ilahiyatçılarımız hocam aslında baktığımızda pek de bir şey söylenmiyor gibi sanki ama siz bu kesime nasıl cevaplar veriyorsunuz hiç ilgilenmeyenlerle?
Tabii hiç ilgi, şunu da ben diyorum yani tabii ki bir ateizme cevap vermek önemli. İslam nasıl anlaşılır sorusu önemli. İslam'a neden inanıyoruz bunu temellendirmek önemli. Ama bunun yanında dediğin gibi geniş bir Allah'la dinle hiç ilgilenmeyen bir kesim var. Bunlar adeta işte Allah varmış yokmuş bana ne diyorlar. Bunlara tabii ki bu mantığı, bu pozisyonun ne kadar yanlış bir pozisyon olduğunu göstermemiz lazım. Bunu göstermenin ise bana göre en güzel yolu ölüm gerçeğini insana göstermek. Çünkü insanın bence kendini kandırmasıyla ancak Allah'ın var olup olmasının önemsiz olduğunu düşünebilir. Çünkü Allah'ın var olup olmaması ahiretin var olup olmamasıyla yakından ilişkili. Düşünebiliyor musun? Yani bizim öldüğümüzde yok olup olmayacağımızın önemsiz olduğunu nasıl düşünebiliriz? Hayat çok kısa bir hayat. Evet. En sevdiklerimiz ve biz kısa bir süre sonra hepimiz yok olacağız. Bununla ilgili cevabın kendisi Allah'ın var olup olmamasına bağlı. Ha, bunun önemsiz olduğunu düşünmek bence ancak insanın kendini kandıran bir zihin durumuna girmesi neticeli. Ve insanlar zekileştikçe, zeka dereceleri arttıkça olayları çözme becerilerinin artmasıyla beraber kendini kandırma becerileri de artabiliyor. Mesela doktoralı alıyorsunuz bir konuda, doktoralı bir kendini kandıran da olabiliyorsunuz. Yani bu yüzden insanın kendini kandırmalarına karşıt da uyarmak lazım. Yani biz kendimizi çok rahat kandırıyoruz. Kendini insan çok rahat kandırabilen bir canlı. Ama biz kendimizi kandırırsak sonunda işte yani zarar eden kendimiz olacağız. Bir insan mesela ne bileyim üniversite sınavına hazırlanırken o sene kendi kendini kandırıp canım işte, bütün bir seneyi boş bir şekilde geçirirken kendi kendine bir şeyler söyleyebilir. İşte gününü gün etmek evet. lazım, o lazım, bu lazım ama sonunda sınav günü gelecek, edecek. Evet. Arkadaşların hepsi üniversiteye girdi. Sen girememiş olacaksın. Yani bu senin için kendini kandırman bir işe yaramamış evet. olacak yani sonuçta. Veyahut da ne bileyim sağlığına aykırı yiyecekler yiyen bir kimse sonuçta bunun faturasını bir gün bu dünyada verdiği gibi. Yani sonuçta bu dünya kısa olduğu için bu dünyada ödediğimiz faturalar çok önemli değil ama bu dünyada Allah'a karşı umursamaz yaşamamızın faturasını, Allah'a karşı yükletmemizin faturasını da ahirette göreceğiz. Evet. Yani bunca insanları derin düşünmeye bence sevk etmekten önce kendini kandırmaktan çıkartmamız lazım. Çünkü Allah'ın ahiret konusunun, bu konuların en önemli konu olduğunu anlamak için böyle yüksek bir zekaya ihtiyaç yok. Sadece kendini kandırmadan samimi olarak kendisi ve hayat üzerine düşünen bir zihne ihtiyaç var.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Tam da burada ara vaktimiz gelmişti. Aramızı verelim, sonra sorularımız devam edecek. Efendim Cennet Aslaman bizlerle kısa bir ara, sonrasında karşınızdayız. Karşınızda tekrar Profesör Doktor Cennet Aslaman bizlerle. Sevgili hocam, en çok merak edilen konulardan biri, az önce ölümde biraz bahsetmiştik. Ölümün varlığını anlamak çok önemliydi bazı meseleler evet. açıklamada. Ama en çok merak edilen şeylerden biri de Kur'an'daki ölüm sonrası.
Evet, Kur'an'da ölümden sonraki ahiret süreci yüzlerce ayette anlatılıyor. Allah'ın varlığı, birliği, Allah'ın tanıtılması Kur'an'ın en önemli mesajıdır diyebiliriz. Sıfatlarıyla Allah Kur'an'ın birçok ayetinde tanıtılıyor. İşte Allah'ın kudretinin, bilgisinin yüksekliği, Allah'ın birliği gibi unsurlarla Allah tanıtılıyor. Bu Kur'an'ın en önemli mesajıdır diyebiliyoruz rahatlıkla ama bundan sonraki ikinci en önemli mesajı Kur'an'ın ölümden sonraki ahiret hayatıdır diyebiliriz. Bu da yine birçok Kur'an ayetinde karşımıza çıkıyor. Bunları ben dört tane başlıkta topluyorum. Ölümden sonrasını Kur'an nasıl anlatıyor diye. Bu benim yaptığım bir bölüme dört. Bazıları alt başlıklara ayırıp 5-6'ya da bölebilirler. Ama kabaca ben dört başlıkta Kur'an'ın yüzlerce ayetindeki mesajını özetlemeye çalışayım. Birincisi, Kur'an bu sistemin bir sonunun geleceğini söylüyor. İşte yıldızların ışıkları söndürülecektir diyor. Gezegenler dağılacaktır diyor. Dünyanın içinde büyük bir depreme dikkat çekiliyor. Kur'an o sona saat diyor. Evrenin sonu bir saatle gelecektir diyor.
Genelde... Bunu o dönem söylemesi çok önemli bir şeydi değil mi? Yani sonsuz tabii. evren algısı, sonsuzdan geldik, sonsuza gidiyoruz diyen genelde bir ateist kesime karşı teizmin özellikle sonlu evren anlayışını söylemesi çok önemliydi.
Elbette ki bu çok önemli çünkü Peygamberimizin döneminde bu sistemin sonsuza dek gideceği zannediliyordu. Bir diriltilme olsa da bu dünyanın içinde, bu tamamen yine aynı sistemin içinde olacak zannediyor. Oysa Kur'an bütün bu sistemin sonunun geleceğini söylüyor. Sonradan göklerin ve yerin yenileriyle değiştirileceğine dikkat çekiyor. Yani bu sistemin sonunun gelecek olduğu da günümüzde anlaşıldığı için bu da ayrıca Kur'an'ın başka bir olağanüstülüğü. Şimdi birincisi, dediğin gibi Kur'an bu sistemin de komple sonunun geleceğini, sadece bizim ölmeyeceğimiz bütün sistemsel bir sona da dikkat çekiyor. İki, İşte Kur'an'ın kıyamet dediği husus iki. Kıyam, namazda ayağa kalkmaya da kıyam deniyor. Ölüler ölüyken dirilmelerine de Kur'an kıyamet diye geçiyor. Kur'an'da birçok zamanda bu kıyamet günü ifadesiyle, yevmül kıyame ya yevmil izin ifadesiyle de ifade ediliyor. Yani o gün ifadesiyle de ifade ediliyor. Dirilme ve dirilmeyle beraber insanların bir araya getirip toplanmasına, cem edilmesine bahsediyor. Haşir, cem gibi ifadelerle bu birleşmede oluyor. Yani bu ikinci aşama herkesin yeniden diriltildiği ve bir araya getirildiği aşama. Bu aşamada insanlar işte dediğimiz gibi daha evvelden de yani dünyada ancak bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık diyorlar. Pat diye sürecin başladığını görüyoruz. Üçüncü aşama diyebileceğimiz aşama, tabi bu aşamanın her biri Kur'an'da birçok ayetle anlatıldığını bir kez daha vurgulayayım. Üçüncü aşama ise bu dünyada yaptıklarımızın karşımıza çıkarılma aşaması. Bu üçüncü aşamada kimseler, o bir araya getirilmiş kimselere dünyada yaptıkları sunuluyor karşılarına. Hiç kimse inkar edemeyeceği şekilde, organları kendisine yaptıklarına tanıklık edecek şekilde dünyada yaptığı zerre kadar iyilikle de, zerre kadar kötülükle de yüzleşiyor. Evet. Allah'ın burada birçok kötülüğü bağışlayacağı, ancak bağışlamadığı kötülüklerimiz de olacağını görüyoruz. Fakat bu üçüncü aşamaya şey diyebiliriz, insanın yaptıklarının karşısına çıkartılma aşaması. Dördüncü aşama ise bu yaptıklarımızın ahiretteki yerimizi belirlediği aşama. Dördüncü aşamadaysa bu dünyada yaptıklarımızla kendimizin nasıl biri olduğunu göstermiş oluyoruz. Ve ahiretteki işte cennetle cehennemdeki yerimiz belirleniyor. Hatta Kur'an'da cennetle cehennem dışında Araf'a da dikkat çekilir. Araf'ta yani arada kalıp da
hayırlı yaşayalım.
Evet, bir yerden şifayı kaptık gibi hissetmiyorum ama bir yerden.
Genelde bizde şey algısı var. Doğru sözün üzerine hapşırılır diyor hocam.
Evet. Ondan sonra hatta arada kalanlardan biri Kur'an bahseder. Evet. Arafta kalanların cennete girmeyi umdukları söylenir. Manzara orada bırakılır.
Evet.
Yani tabii bunlarda şunu unutmamamız lazım. Kur'an bize ahireti kesitlerle anlatıyor. Bu kesitlerle anlatımı anlamak çok önemli. Kesitlerle anlatım şu demek. Bize bir şeyle ilgili belli resimlerin verilmesi demek. Zaten biraz düşünürsek şunu hemen kavrarız. Başka türlüsünün olması mümkün değildi. Biz ahireti dünyadan daha zengin bir yer olmasını bekliyoruz. İşte biz Marmaris'e gitsek bir Marmaris'teki tatil köyünün anlatımı bile işte bir yani kalın bir kitap edebilir değil mi? Evet, o tatil köyünde her gün çıkacak yemeklerin listesini teker teker saysanız, o her odadaki detayları anlatmaya kalksanız, bayağı o Marmaris'e gidilip görecek bütün yerleri yazmaya kalksanız otelde kalanın, Marmaris turlarının hepsini, koyların bütün detaylarını anlatsanız oldukça kalın bir kitap olur. Doğru. Ama siz o Marmaris'teki otele gideceğine ne yaparsınız? Bir kitap vermezsiniz, aha bu okuyun diye. Bir iki sayfada onu özetlersiniz, resimler verirsiniz. Marmaris'te görülebilecek yerlerden, oradaki işte su sporlarından, yemeklerden. O birkaç resimden bir imaj oluşur. Aa, Marmaris'e gidince bak suyla böyle iç içi olacağım. Marmaris'te böyle yeşillik alanlar var. Aa, yemekte işte Çin mutfağı da var, Türk mutfağı da var falan. Değil mi? Bir imaj oluşur.
Doğru.
Yani o resimler önemlidir ama şunu da bilirsiniz. Ya resimler işin hepsi değildir. İşin çoğunluğu orada karşımıza çıkacaktır. Yani peki niye Marmaris'teki tatil köyünün her şeyini anlatmıyor da resimler verir? Çünkü kimse oturup da bir kalın kitabı gideceği bir tatil köyün için kolay kolay okumayacaktır yani Marmaris'le ilgili kolay kolay. Şimdi bu sırf bizim mesela işte Türkiye'deki bir ilçedeki bir tatil köyüne gideceklerle ilgili bile ancak kesitler veriyoruz oradan anlatımda. Ahiretteki cennetin dünyanın toplamından çok çok daha zengin bir yer olacağını biliyoruz. Dünyadaki bütün yerleri tarif eden kitaplar, bütün detayları tarif eden kitaplar görüyoruz, binlerce cilt alıyor. O zaman cennetin tarifi de herhalde binlerce ciltten çok daha fazlası olacak. Hiç kimsenin hayatı bunları okumaya yetmez. Artı bir cilt Kur'an'ı bile millete okutmakta işte Ramazan boyunca ne kadar zorluk çektiğimizi ya defayla şu kitabı baştan sona anlayarak yavaş yavaş okuyun diyoruz. Tek bir cildi okutmuyoruz. Yani Kur'an'da bir tek cenneti anlatmıyor ki, Allah'ın varlığını anlatıyor, geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlatıyor, ahlaki kaideleri anlatıyor. Ahiret anlatımı Kur'an'ın mesajlarının en önemlilerinden biri ama sadece biri yani. Evet. Bütünü değil.
Hepsi değil.
Bu, o yüzden yani kesitler vardır. Bunun için şunu söylüyorum. Yani bazıları diyor işte ahirette bu var mı? Ya kardeşim, vahiyle gelen kadar biz konuşuyoruz. Ahirette bu var mı sorusuna benim net bir cevap vermem mümkün değil. Ama cennetlikler için Kur'an ahirette canlarının çektikleri her şeyin olacağını söylediğine göre bu var.
Temel ilkeden, evet.
Mesela senin ama ahirette kaç yaşında olacağız gibi sorularına cevap veremeyiz. Muhtemelen oradaki dünyadaki yaş kavramı olmayacak. Yani onun yüzden bazıları 18-33 falan, hani kadınlar 18, onlar atmasyon. Yani Kur'an'da olmayan hususla yakınlarımızla buluşacağız mı sorsa Kur'an cevap veriyor. Ahirette yakınlarıyla insanların görüşmesine dikkat çeken ayetler var ama yani bütün detaylarıyla, mesela bütün meyvelerin bir listesi yok Kur'an'da ahirette olabilecek. Ama birkaç meyveye dikkat çekiliyor. Yani bu şu anlaşılmaması lazım ama. Kur'an cennetteki meyvelerin isimlerini verdiği anlaşılmaması lazım. Cennetteki olan meyvelerden Kur'an kesit verdi diye anlamak lazım. Şimdi bunu anlamayanlar o kesitteki anlatımı hikayenin bütünü zannediyor. İşte orada ırmaklar var da diyor, bilmem ne yok mu diyor. İşte kayak yok mu diyor. Yani orası zengin bir yer. Kur'an oradaki bir kesit verdi.
O yüzden yani, baştan siz kesiti anlamak çok önemli.
Tabii ki yani, yani Kur'an'ın anlattığı kesitlerin hepsi haktır. Ama kesit zaten adı üstünde bütünün ufak bir parçası.
Teşbihleri de böyle mi anlamak lazım?
Teşbih, tabii şöyle bir şey var. Yani Kur'an'daki kesitler var. İkinci husus bence Kur'an'daki ahiret anlatımları anlamada çok önemli husus. Kur'an'da benzetmeli anlatım var. Yani teşbihler var. Zaten bu Ali İmran suresindeki ayet muhkem ve müteşabih ayetler Kur'an'da çok, zaten teşbih de o müteşabih, evet, aynı müteşabih kelimeler. Bilmeyenler için söyleyelim. En tartışılan ayetlerden biri olmuştur. Ben şimdi müteşabih ifadelerin özellikle ahiretle ilgili olanlar olduğunu dikkat çekiyorum. Niye peki böyle düşünüyorum? Bunun sebebi çok basit. Çünkü ahireti anlatmada teşbih dışında başka yöntemin olması mümkün değildir. Yani Kur'an diyor ki bir kısım ayetler kesin anlamlıdır, bir kısım ayetler benzetmeli anlatımdır, müteşabihtir. Peki nerede müteşabih arayacağız? Ya müteşabih olması, zaten başka türlüsü olamayacak hususlar varsa orada müteşabih arayacağız. Yani Kur'an bir şeyi anlatmak muhkem şekilde mümkün de onu müteşabih anlatmadı. Onu müteşabihle anlatmak dışında yöntem olamayacağı için onlar müteşabihle insanlara anlatılan. Ne demek istiyorum anlatayım. Burada yeni örnekler de türetebiliriz hiç şüphesiz ama yine en beğendiğim örneklerden biri var. Aynı örneği vereyim. Mesela şöyle bir örnek veriyorum ben. Şimdi 500 yıl öncesine gitsek. Bir insana uçağı 500 yıl önce nasıl anlatırdık? İnsanlar kendilerini zorlasınlar. Bakın. Teşbih dışında bir yöntem bulamazlar. Yani müteşabih anlatım dışında. Şimdi teşbih şu demek, yani bir şey bir şeye benzeterek anlatmak demek. Peki niye bir şeyi bir şeye benzeterek anlatmamız dışında yöntem olamaz 500
zihin
yıl önce?
Zihin sıfırdan üretemez hocam herhalde. Yani kıyaslayabilmesi tabii için bir şeyle onu ancak oluşturmam lazım.
Yani görünmemiş şeyin bilgisi ve ismi de olmaz veya algılanmamış şey nedir? İnsanlar uçağı görmediklerinde uçak diye bir kelime olmaz. Diyelim ki birisi ileride uçak diye bir şey olacak diye kelimesi olsaydı da yani insanlar için bir şey ifade etmeyecek. Yine içi boş bir kelime, görülmemiş bir şey. Peki o zaman uçağı nasıl tarif edeceklerdi 500 yıl öncekine? Tek yapabileceğiniz şey insanların gördükleri bir şeye benzetmek. Çünkü uçak kendisi görülmedi ya. İnsanların gördüklerinde neye benzeteceksiniz? En benzediği şey. En benzediği şey ne uçağın? Bize göre mesela büyük ihtimal kuş.
Kuş derdik. Evet.
Diyecektik ki büyük bir kuş uçak. Ondan sonra peki yemek servisine ne diyeceğiz hosteslerin? İşte hanımlar o kuşun kanatlarının üstünde, gövdesinde yemekler pişirerek servis yapıyorlar diyeceğiz. Peki motoru nasıl tarif edeceğiz uçağın? O dönemde motor diye de bir kelime yok. Kuşun midesi diyeceğiz belki motora. Midesinde tabii benzinle bu çalıştığı için, o dönemdeki bizim bildiğimiz anlamda benzin de bilinmediği için
odun mu olacak?
Diyeceğiz ki işte kuşun midesinde tonlarca odunlar yanıyor. Evet. Çünkü o tonlarca odun ancak işte uçaktaki benzini enerji olarak onun yakıtında ortaya çıkana karşılık gelecektir. Tonlarca odun yanıyor kuşun içinde ama kuşun kendisi yanmıyor diyeceğiz. Değil mi? Uçağın içinde benzin yanarken uçak yanıyor mu? Yanmıyor. Ama şimdi birini düşünün, o dönemde uçağı görmemiş koskoca bir kuş, içinde tonlarca odun yanıp yanmayan bir kuş. Üstünde hostesler için dilberler gidiyor dedik. Yemekler yapıyorlar, insanlara sunuyorlar. İnsanlar da gayet rahat böyle bir kuşun içinde. Oturup da uyuyorlar falan, gidiyorlar, seyahat ediyorlar. Şimdi bunu anlattığımızda birçok kimsenin o dönemde kafa buharlaşabilir yani. Evet. Değil mi? Motor su, kendi motoru su kaynatabilir ama...
Ya da bizim buharlaştığımızı iddia edebilirler hocam.
Evet. Ama şu anda biri gelse 500 yıl sonra uçağı görse, ya bütün dediklerin nasıl yerine oturdu der. Evet. Aha gerçekten o dediğiniz yani yemek yapan dilberler, aha bu hostesler. Ve bu aha mide dediğin şey motor. Aha odunlar benzin. O kuş, büyük kuş dediğiniz şey de aha bu bizim uçakmış. Ne kadar bu yerine oturdu ya, Allah Allah falan muhtemelen derdi.
Artık bunu diyen adamı da hocam Allah'tan kesinlikle yani gayetten bir bilgi alıyor. Bu normal tabii. Birisi değil falan derdik yani.
Ama işte şunu diyoruz yani biz 500 yıl öncesine de gitseydik insanların görmediği bir şeyi anlatmaktaki... Çünkü onunla ilgili kelimeler de oluşmuş olamayacağı için zihninde tek yöntemimiz gördüğü ve bildiği şeylerden benzetmeler yaparak anlatmak dışında yöntem olmaz. Şimdi Kur'an'da ahiretteki birçok nimetin görülmediği geçiyor. Hatta Bakara suresinde tam müteşabihatla aynı formda cennet meyvesini yiyenler, bunlar dünyadakini müteşabih diyor. Bir benzetilmişi diyor. O zaman bunların anlatılmasındaki tek yöntem cehennem olsun, cennet olsun. Bunların anlatılmasındaki tek yöntem dünyadaki benzedikleri unsurlara onların işte benzetmesiyle anlatımdır. Ama bunların asıllarını anlamamız ancak ahirete gidince mümkündür diyelim.
Teşekkür ediyorum hocam. Bu kesitler anlatım çok önemliydi.
Evet. Zira kesitlerle ve benzetmeyle
anlatmayız.
Ayrı unsur.
İkisini evet, ayrı olarak aldık.
Yani Kur'an'ın anlatımları bizim çok önemli olsa da ancak kesitler ve benzetimli anlatım olduğunu unutmamamız lazım.
Teşekkür ediyorum hocam. Böylelikle Kur'an'da işte cennette avokado yok mu yoksa? İşte avokado yiyemeyecek miyiz? Ananas vesaire gibi böyle birçok soruya da.
Pekala orada olması mümkün. Tabii biz cevap veremeyiz. Orada insanlar avokado çekecek mi canı ama pekala olması mümkün. Ben çok basket severdim. Arkadaşlarım bir kısmını çok ciddi olarak sorarlardı, onu hatırlıyorum. Benimle basket seven arkadaşım. Ya cennette basket var mı acaba? Yani insanlara canlar istediği birçok olacağı geçiyor. Orada göreceğiz yani basketbol niye olmasın. Ama yani vardı da diyemiyoruz. Belki de orada öyle bir şey hiç istemeyeceğiz.
O kadar tenezzül bile etmeye
yani,
gerek
ama yoktur demenin de bir şey yok. İnsanların canını istediklerinde olacağını ifade eden de Kur'an ayeti. Yani Kur'an'da anlatılanın bir kesit olduğunu o ifade de gösterdi. İnsanın canını istediği Kur'an'da söylediklerle sınırlı değil.
Evet. Mutlak anlamda bizim şu anki gibi gün kavramımız vesaire falan olacak mı hocam? Yani zamanla ilgili...
Onunla ilgili de çok detay yok ama mesela orada da gündüz gece ifadeleri ahiretle ilgili de geçiyor. Yani orada da demek ki benim anladığımda oradaki nevi şahsına münhasır oraya mahsus bir zaman kavramı olacak gibi geliyor bana. Ama böyle çok açık bir anlatım ben Kur'an'da göremiyorum.
Hocam yeme içme veya cinsellik gibi temel faaliyetler için bir şey var mı?
Ya yeme içme ile ilgili bir şey geçiyor. Cinsellik ile ilgili Kur'an'da açık net bir ifade yok. Hı hı. Bana göre yeme içme varsa cinsellik de olması beklenir. Olacağı kanaatindeyim ben ama Kur'an'da olmayan bir ifade ile ilgili bu kesin vardır demeyeyim. Hurilerle ilgili söylenmiş ifadeler var ama Kur'an'daki cennetteki nimetler iki cinse birden nimetler veriliyor. Yani erkek ve kadın. O yüzden Kur'an'ın anlatımlarından erkeğe mahsus özel bir ikram olarak hurilerin verildiğini düşünmemiz için bir şey yok. Ha, huriler geçiyor Kur'an'da. Ama hurilerle ne yapılacağının bir detayı verilmiyor.
Biz onu öyle algılıyoruz değil mi?
Onu insanlar öyle anlamışlar. Yani hurilerle çiftleştirilmesi insanların zevç kılınması var. Ama çiftleştirilince o insana hediye edilen bir sekreter gibi bir şey midir? Oranın oraya mahsus bir yapay zekası gibi bir şey midir? Bir masör müdür? Sohbet edecek bir arkadaş mıdır? Cinsel bir partner midir? Bununla ilgili Kur'an bir detay vermiyor. Yani kafadaki insanlar hayal gücüyle Kur'an'ın vermediği detayları dolduruyorlar. Bence Kur'an bununla ilgili detayı vermemiş dememiz yeterli. Bilmiyoruz yani hurilerle orada ne olacağını ama Kur'an'da. Ama şunu biliyoruz, Kur'an'daki cennet nimetleri erkeklere mahsus nimetler değil. Yani huri erkeğe de kadına da verilen oradaki bir nimettir, şeydir. Ama nedir bilmiyoruz detayını, orada ancak anlayacağız.
Allah'ın rızası peki bunların hepsinin üzerindedir.
Ha, tabii. Tabii hocam çok önemli bir ayet Tövbe suresinde geçen. Cennetteki bütün nimetlerin üzerinde hepsinden önemli olan Allah rızası olduğu geçiyor. Yani cennetteki yemekler, içmeler, işte diğer nimetlerin hepsi Allah'ın rızasının yanında önemsiz kalıyor. Kur'an'da bununla ilgili de vurgu var.
Tersini düşünecek olursak hocam, Allah'tan mahrum olmanın insanı sürükleyeceği belki de o boşluk, yani cehennemden belki de daha kötü.
Tabii. Cennet, paralel bir okumasını yaparsak Tövbe suresinin. Evet. Yani cennet nimetlerinin üstündeyse Allah'ın rızası, cehennemde Allah'ın rızasının kaybedilmesini ifade eden bir yerse, cehennemdeki sıkıntıların üstünde bir insan için kötülük, eksik kötülük değil mi? Eksiklik. Allah'ın rızasını kaybetmiş olmak diyebiliriz cehennemlikler için.
Hocam teşekkür ediyorum. Evet. Ahiretten konuştuk ikinci bölümde. Varlığından, öneminden bahsettik. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
Amin, cümlemiz.
İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Allah nice bize de programlarda beraberlik nasip etsin diyelim hocam. Evet efendim, bugün Profesör Doktor Caner Tatsaman bizdeydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz, selametle.